Ben Ayhan Caner. Öncülüğünü yaptığım bütüncül bir yaklaşımla toplum bilincini yükseltmeyi hedefleyen maddi ve manevi beslenme hareketi ve felsefi akımı gastrofelsefeye hoş geldiniz. Gastrofelsefe, manevi beslenme konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Caner'den bana direkt mesaj ile ya da ac@ayhancaner.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. İnsanın bir doğası var mıdır? Eğer varsa bu doğa nedir? Felsefe tarihinin en eski tartışmalarından birisi olan insan doğası problemi bugün bile ilgi çekicidir. Öncelikle insan doğası ifadesi, insanın doğuştan getirdiği kimi özellikleri varsaymaktadır. Bu düşünce, metafizik temele dayanan, genellikle dini argümanlar için temel oluşturan bir anlayıştan ileri gelir. İnsan, eğer bir tanrı tarafından tasarlanmış ve yaratılmış ise, tanrının bu tasarımına her örneği için, yani her bir insan teki için eklemiş olduğu temel niteliklerden bahsedebilir duruma geliriz. İlk çerçevede bu görüşü kabul edecek olursak, önümüze başka bir soru çıkmaktadır. Temel nitelikleri varsayılan insan doğasında bahsi geçen temel nitelik ve nitelikler nelerdir? Felsefe tarihi içerisinde bu soruya verilmiş oldukça fazla cevap vardır. Mesela insan doğası gereği iyidir, insan doğası gereği kötüdür, insan doğası gereği bencildir ya da insan doğası gereği ahlaklıdır. Bahsi geçen cevapların bazılarıdır. Fakat bu cevapların arasında Thomas Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau'nun özel bir yeri vardır. Doğa durumu üzerine en incelikli ve en detaylı araştırmalar bu iki filozof tarafından yapılmış görülür. İlk olarak Thomas Hobbes'a bakacak olursak, insan doğası üç temel kavga, çekişme üzerinde şekillenmiştir ve bunlar rekabet, güvensizlik ve şan şeref kazanma isteğidir. İnsan doğasında var olan bu itkiler, insanın varlığını idamesi olarak görülür ve sürekli bir çekişmeye iter. Bu düşünce Hobbes'u ünlü Homo homini lupus, insan insanın kurdudur deyişine götürecektir. Hobbes felsefesinde insan doğuştan kötücül tasarlanmıştır. Ona göre insanlar sürekli olarak birbiriyle çekişen, birbirini kemiren, birbirini yiyip bitiren varlıklardır. Hobbes için insan doğuşta neyse şimdi de odur. Fakat Rousseau'nun bu noktada Hobbes'a itirazı vardır. Rousseau'ya göre insanın ilkel durumu ve şimdiki durumu arasında fark belirmiştir. İlkel durumda insan iyi ve eşitken daha sonra kötücülleşmiş ve eşitlik bozulmuştur. Rousseau'ya göre ilkel durumda insanın doğasının iki temel niteliği varlığını korumak ve başkasıyla duygudaşlık kurmak, ona acımaktır. Fakat zamanla bu iki doğal ilke bozulmaya maruz kalarak doğal olmayan bir duruma evrilmiştir. Hobbes ve Rousseau dışında da birçok filozof, örneğin Platon, John Locke ya da Immanuel Kant gibi insan doğasının temel niteliklerine ilişkin söylemler geliştirmiştir. Fakat insanın doğasının temel nitelikleri sorunu başta da belirtildiği gibi ilk varsayımdan, yani insanın doğuştan getirdiği nitelikler olduğu varsayımından hareketle oluşmuştur. Özellikle 19. yüzyıl sonrası felsefede varoluşçuluk ve benzeri akımlarda insan doğası tümüyle reddedilir. Çünkü varoluşçu temel ilkeye göre varoluş özü incelemektedir. Bunun anlamı ise kabaca şudur. İnsan öncelikle var olur, var olan bu insanın önceden belirlenmiş, tasarlanmış bir doğası yoktur. İnsan var olduktan sonra özünü ya da doğasını kendisi belirler. Jean-Paul Sartre'ın deyişiyle insan ilk önce var olur, ortaya çıkar, sahnede görünür ve ancak ondan sonra kendisini tanımlar. Ve de insan kendisini oluşturduğundan başka bir şey değildir. Sartre gibi birçok varoluşçu filozofa göre, örneğin Heidegger ya da Albert Camus'a göre, insan dünyaya fırlatılmış bir varlıktır. Bu ifade insanın doğalda çırılçıplak, yani bütün niteliklerinden uzak olduğuna gönderme yapar. İnsanın belirlenmiş bir doğası ve doğası gereği varoluşunda barındırdığı temel nitelikler yoktur. Kendisinde şu an bulundurduğu tüm nitelikler kazanılmış, sonradan edilmiş, insanın kendisini oluşturma sürecinde kendisine eklediği niteliklerdir. Bu kazanılmış nitelikler de doğuştan olmamakla beraber insanın şu anki doğasını oluşturur. O halde felsefe tarihinde insan doğası ile ilgili iki temel tartışma şöyle özetlenebilir. İnsanın önceden belirlenmiş ve varlığa geldikten sonra da temel niteliği olarak varsayacağımız bir doğası var mıdır? 19. yüzyıla değin birçok filozofa göre böyle bir insan doğasından söz edilebilirken, varoluşçu akımların süreklilik kazandığı 20. yüzyıl felsefesindeki hakim görüş böylesi bir doğanın olmadığı yönündedir. Eğer ki bir insan doğası varsayıyorsak o zaman tartışmamız gereken şey bu doğanın ne olduğudur. Buradaki yanılma da insanın doğuştan kötü olduğuna yönelik argümanla insanın doğuştan iyi olduğuna atıf yapan argümandır. Fakat belirtmek gerekir, ister insan doğası gibi bir ifadeyi kabul edelim, ister etmeyelim ya da varsayılan bu doğanın içine iyi, kötü, bencil, ahlaklı, bilmeyi arzulayan vesaire gibi birçok kavramla dolduralım. Gelinen durumda doğası gereği ya da değil, insan savaşlar çıkaran, birbirini öldüren, işkence eden, şiddetle ve nefretle bezenmiş bir varlıktır. Bu savaşları çıkaran, bir diğerini katleden insanın zaferlerini kutlama şekli ise hiç değişmemiştir. Açık alanlardaki tüm toplumun hafızasına kazınacak şaşalı bir tören ve hemen ardından elitlere yönelik büyük bir ziyafet, büyük bir şölen. İnsanın doğasında olan ve felsefenin hedonizm yani hazcılık olarak tanımladığı maddi ve manevi eylemler vardır. Hedonizmin kurucularından Aristipos bedensel zevkin önemini vurgular. Diğer kurucu Epikür ise duygusal ve manevi hazın da önemli olduğunu savunur. Ne kadar tuhaftır ki o savaşları çıkaran insan yine doğası gereği acıdan kaçarak hazza yönelen bir varlıktır. Jean-Jacques Rousseau ünlü Toplum Sözleşmesi eserinde toplumun insanları bozarak yoldan çıkardığını, insanların bir araya geldikçe bozulduğunu iddia eder. Thomas Hobbes'u bir sofist olarak nitelendirir ve Hobbes'un iddia ettiği kötülüğün insan türünün doğasında olduğu düşüncesine karşı bir tutum sergiler. Felaketlerimizin çoğu bizim eserimizdir ve doğanın istediği gibi basit, tek düze ve yalnız bir yaşam sürebilseydik, bunların hemen hepsinden kurtulabilirdik demesine rağmen, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı eserinde bunun şimdiki durumumuzu doğru değerlendirmek için basit bir hayal olduğunu da vurgular. Rousseau'nun insanı tanımladığı şu cümleleri çok çarpıcıdır. İnsan, kendisine insanlık için geliştirilen bir ahlakın gerekli olduğu toplumsal bir varlıktır. Bütün kötülükler insandan değil, kötü yönetilen insandan gelir. En erdemli, en aydın, en bilgili sözcüğün en gelişmiş anlamında en iyi halkı oluşturabilecek yönetim biçimi hangisidir? Bu son cümle, zaten Rousseau'nun en bilinen eseri Toplum Sözleşmesi'nin temel düşüncesini oluşturur. Toplum Sözleşmesi'ndeki Rousseau'nun önerdiği ilkelerin bütün halklara uygulanması söz konusu değildir. Sadece bazı ayrıcalıklı halklar için uygulanabilirliği vardır bu ilkelerin. Bazı halkların içine düştüğü yozlaşmışlıktan kurtulabileceklerini düşünmek bir hayaldir. Ama bir yozlaşmış halklarda bile bireylerin kaçınılmaz biçimde yozlaşabileceklerini düşünmemek gerekir. Halkları kurtarmak mümkün olmasa bile iyi bir eğitimle insanları kurtarmak mümkündür. Bertrand de Jouvenel bu durumu müthiş bir cümleyle izah eder. Kaybolan kaybolmuştur. Kurtarılabilecek olanı kurtarmak gerekir. Rousseau arka arkaya yazdığı iki eserinden Toplum Sözleşmesi'nde insanı ya da yurttaşı yetiştirmekten ve Emil eserinde çocuğu devlet adamı olarak yetiştirmekten bahseder. Özgürlük bütün iklimlerde yetişen bir meyve olmadığından bütün halkların ona ulaşması mümkün değildir. Montesquieu'nun getirdiği bu ilke üzerine ne kadar çok düşünülürse o kadar da doğru olduğu anlaşılır. Dünyanın bütün yönetim biçimlerinde devlet tüketir ve hiçbir şey üretmez. Tükettiği şeyler nereden gelir peki? Bireylerin emeğinden. Toplumun gereksinimlerini karşılamak amacıyla üreten bireylerin yarattıkları artık değerden gelir. Bundan da şu sonuç çıkar, insanların emeği gereksinimlerinin fazlasını sağladığı sürece toplumsal yaşam mümkün olabilir. Ancak bu değer dünyanın bütün ülkelerinde aynı değildir. Birçoğunda büyük ve önemli düzeyde, bazılarında vasattır. Bazılarında ise hiç olmaz, bazılarında da eksi verir. Bu ilişli iklimin verimliliğine, toprağın gerektirdiği çalışma biçimine, ürün çeşitlerine, halkın gücüne, gerekli yiyeceklerin azlığına ya da çokluğuna ve temelini oluşturan benzer başka ilişkilere bağlıdır. Öte yandan bütün hükümetlerin özü de aynı değildir. Kimisi çok, kimisi az tüketir. Aralarındaki ayrılıklar başka ilkelere dayanır. Örnek olarak genel giderler kaynaklardan ne kadar uzaklaşırsa o kadar da külfetli olurlar. Sicilya ya da Anadolu'da toprağı şöyle bir eşelemek tarım için yeterli olurken, İngiltere'de ise çok büyük bir emek gerektirir topraktan verim almak. Aynı ürünü almak için çok daha fazla emeğin harcanmasının gerekli olduğu yerde artık değer kaçınılmaz biçimde daha az olacaktır. İklimsel şartlara bağlı olarak sıcak iklimli ülkelerde sağlıklı bir yaşam için daha az yiyecek ve içecek tüketmek gerekir. Oralarda kendi ülkelerindeymiş gibi yaşamak isteyen Avrupalılar, her şey dahil tatil köylerini istila ettiklerinde daha birinci gün sindirim güçlüğünden kırılırlar. Ünlü Fransız gezgin Chardin şöyle diyor: "Biz Asyalılara göre yırtıcı hayvanlara, kurtlara benziyoruz. Kimileri İranlıların kanaatkarlığını topraklarının az işlenmesine bağlarlar ve buna karşılık ben de diyorum ki İran'ın gıda maddeleri açısından bolluk içinde olmayışının nedeni halkın gereksiniminin çok fazla olmamasıdır. Az yemelerinin içmelerinin nedeni ülkedeki bir kıtlığın sonucu olsaydı sadece yoksulların az yemeleri gerekirdi. Oysa bu ülkede hemen herkes az yer ve içer. Aynı şekilde bu düşünce doğru olsaydı her eyalette toprakların verimliliğine göre insanların az ya da çok yemeleri gerekirdi. Oysa bütün ülkede aynı kanaatkarlık egemendir." Chardin'in bu sözleri bir gezginin saptamaları niteliğinde gerçekçidir. Nitekim ekvatora yaklaştıkça insanların daha çok yetinen oldukları görülür. Bu yörelerin insanları hemen hemen hiç et yemezler. Pirinç, mısır, kuskus, darı ve manyoka unundan yapılan ürünler günlük besinlerini oluşturur. Hindistan'da milyonlarca insanın günlük geçimi neredeyse bedavaya mal olur. Avrupa'da bile kuzey ve güney halkları arasında iştah açısından büyük farklılıklar görülür. Geçtiğimiz son 200 yılda bir İspanyol, bir Alman'ın akşam yemeğiyle bir hafta yaşayabilirdi. İnsanları çok yiyen ülkelerde lüks yiyecek ve içecek maddelerine yönelir. İngiltere'de bu lüks et dolu sofralarda gösterir kendini. İtalya'da insanları şeker ve çiçeğe boğarlar mesela. Diğer yandan Fransa'da 16. Louis dönemiyle sona eren eski rejimde şölenler 17 ayrı yemeğin servis edildiği menülerle masalar donatılırdı. İnsana geri dönelim. İnsan doğasını geliştirmekle uğraşmaz ama nitelikler kazanıp onları geliştirmek ve değiştirmek için çabalar. Bunu yaparken de bilge gözükmeye çalışır ve sofistçe yaklaşımlar sergilemeye meyleder. Sofistçe olan bilge görünmek ama olmamaktır. Zaten sofist de bilge görünüp öyle olmamak üzerinden kazanç sağlayan kişidir. Her durumda bilenin işi bildiği konuda yanılmamak ve yanıltmamak ve bunun da ötesinde yanılanı ve yanıltanı ifşa edebilmektir. Sofistler tartışma ortamlarında kullandıkları farklı akıl yürütme teknikleriyle bilge gözükmeye çalışırlar. Bu yöntemler öğretici ya da didaktik, eğitişimci ya da diyalektik, deneyici ya da peirastik ve didişmeci ya da eristiktir. Yine doğası gereği bilmek isteyen insan temiz bilgiye ulaşmak isterken karşısında her çağda, her dönemde ve her yönetim biçiminde sofistlerle karşılaşacaktır. Zira ilk çağlarda para karşılığı felsefe yapan ve ikna kabiliyeti yüksek olan sofistler bilgide kesinliğin olmadığını, bu yüzden kesin bilgi arayışının da doğru olmadığını savunmuşlardır. Sokrates ise böyle bir bilginin var olduğunu ve ahlaki bilgilerin bu tür bilgiler olduğunu savunmuştur. Günümüzde ne kadar bilgi çarpıtılması ve manipülasyon varsa ardında sofistlerin olduğunu söylemek pek de yanlış olmaz. Sofistler dalaşmacı bir tavır sergilerken dostlukları da nifaka dönüştürme yeteneğine sahiptirler. Bunu da 5 yöntemle gerçekleştirirler. Bunlar çürütme, yanlışlama, paradoks, dil bilgisi hatası ve muhatabın aynı şeyi tekrar tekrar söylemesine ve gevelemesine sebep olmaktır. Amaç bunların her birini en azından görünürde elde ederek bilge gözükmektir. En çok tercih ettikleri çürütür görünmektir. İkincisi muhatabının yanıldığını ispat etmektir. Üçüncüsü onu paradoksa sürüklemektir. Dördüncüsü dil hatası yapmasına sebebiyet vererek yanıt verene akıl yürütme sonucu kabaca konuşmaya itmek ve yanıt veren haklı olsa bile onu haksız çıkarmaktır. Sonuncusu ise aynı şeyi defalarca söyletmektir. Sofistlere göre ortaya atılan görüşün doğru olup olmadığı çok da önemli değildir. Önemli olan retorik bilimini en iyi şekilde kullanarak ikna edebilmektir. Türkçemize sofistçe hareketler safsata olarak tercüme edilmiştir. Sofistler ile filozoflar arasındaki en büyük ayrım ise bilge filozofların bilgileri arttıkça en mütevazi şekilde hiçbir şey bilmediklerini ve her şeyi sorgulayarak hakikate varmak üzere logosu kullanmalarıdır. Bizlere evet dedirten ve günümüzde hala geçerliliğini koruyan en bilinen ikna kuramı ünlü Aristo'nun retorik üçgenidir. O üçgende de etos, patos ve logos yatar. Üçgende yer alan etos, Aristo tarafından karizma olarak nitelendirilmektedir. konuşmacının kişiliğini, şöhretini ve karizmasını ifade etmektedir. Etos ayrıca konuşmacının giyimini, konuşma şeklini, hareketlerini, mesleki özelliklerini, eğitimini, deneyimlerini, mizah gücünü ve ünvanını da kapsar. Konuşmacı etosun içerdiği tüm bu özellikleri kullanarak karşısındakini ikna etmeye çalışır. Logos, ikna etmeye mantıksal bir yaklaşımdır. Logos, ikna etmek için insanların mantığına hitap etmek anlamına gelir. Logos, ikna etmek için örnekleme yoluna girmez. Zaten olayları mantık çerçevesinde aktarıyordur karşı tarafa. Logos için diğer argümanların, yani etos ve patosun ikna süresindeki etkileri tartışmalıdır. Çünkü logos dışındaki bu iki argüman mantığa pek de hitap etmez. Oysa günümüzde insanların mantıklarından çok duygularına hitap edildiğinde ikna oldukları görülmektedir. Duygulara hitap ederek ikna ise patosun işidir. Patos, mantığa hitap eden logos unsurundan daha etkileyici bir unsurdur. Patos, ödül çekiciliği, korku çekiciliği, aşk çekiciliği gibi temel duygular üzerinden insanları ikna etmeye çalışır. Örneğin pek çok reklam filminin, mesela aşk, cornetto diyelim, dondurma, aşkımla erir misin? Veya korku, Liberty sigorta reklamları gibi temel duygular üzerinden oluşturulduğu görülmektedir. Bu reklam filmleri patos unsurunu kullanarak ikna yolunu seçmektedir. Özetlemek gerekirse logos unsurunda mantık yolu üzerinden, patos unsurunda duygu yolu üzerinden ve etos unsurunda konuşmacının kendi özellikleri üzerinden dinleyiciler ikna edilmeye çalışılır. Günümüzde siyasette çok karşılaştığımız politik cevapların aslına baktığımızda özünde hiçbir anlam barındırmayan uzun söylevlerin temeli sofistlere ve sofistlerin yaklaşımına bağlanmaktadır. Genç neslin tek düze olarak gördüğü toplumsal didaktik düzenden kaçma uğraşı ile yaşça olgun kesimin gelenek iplerini yönetim erkeği ile elinden bırakmadığı ve bu farklı nesillerin ortak paydada sürekli yenilikçilikle gelenekselciliği bir arada ahenkle tutmaya çalıştığı olmazsa olmaz bir takım zevkler var dünyamızda ve ülkemizde. Yemek pişirmenin teknikleri ve inceliklerinin rafine bir şekilde sergilendiği restoranlarda ve bunun devamı niteliğinde olan sofra kültürü ve şarap yemek eşleşmesi ile içinde masa dekoru, müzik, ışıklandırma gibi duyulara hitap eden ambiyansı oluşturan faktörler birleştiğinde bu füzyonu önemli ve değerli bulduğumuz, referans olarak kaydedip ileride hatırlamak istediğimiz için zihnimizde yeni bir klasör açarız. Tıpkı bir bilgisayar gibi farklı çevrelerden tanıdıklarımızla bir araya geldiğimizde en son kullanılan dosyaların başında gelir bu hafıza klasörü içine attığımız dosya. Doğal hayatı, organik gıda tüketmeyi özünde arzulamasına rağmen uygulamadan uzak fakat fiziksel ve dijital sosyal mecralarda uyguluyormuş gibi gözükerek karşısındakileri sofistçe ikna etmeye çalışan ve buradan gelir yaratanların artarak türediği bir döneme girdik korona günlerinde. Bu kimseler doğal yaşamak sizin de hakkınız gibi güzel cümleler içeren şık kartların olduğu organik ve doğal gıda ürünlerinin olduğu kutuları, Kezban teyze, Zühre bacı gibi etiket üzerinde markalar yaratarak birbirlerine gönderiyor ve pazar payı kapmaya çalışıyorlar. Toplumun sadece belli bir kesiminin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olan bu etkileşimde Aristo'nun retorik üçgenini sofistçe kullanıldığını görüyoruz. Hadi bu örneğe bir göz atalım. Bu örnekte hediye kutunun üzerindeki doğal yaşamak sizin de hakkınızdır mesajı logosa dayandırılır. Marka olarak Kezban teyze Zühre bacı etiketleri emek veren Anadolu kadınını çağrıştırdığı için patostur. Bu etiket üzerinden kişilerin duygularıyla bağlantıya geçilir. Etos ise kutuyu hediye edenin kendini temsil edecek şıklıkta bir kutu ve ürün içeriğiyle ikna etme yöntemi olarak yorumlanabilir. Peki bunda ne var yani? Ne güzel bir kutu yapmışlar, birbirlerine de hediye ediyorlar diyebilirsiniz. Bunda tabii ki hiçbir sorun yok. Sorun şurada. Toplumsal olarak bu gibi sosyolojik örneklere baktığımızda dikkatimi çeken, günümüzde gittikçe gibi görünenlerin, liyakatlı olmayanların ve kendilerini o işin ehli olarak gösterenlerin sofistçe yaklaşımlarına, gerçek emek veren ve artık değer üretenlerin haklarını almadıkları bir topluma doğru gittiğimize dikkat çekmek ve atıfta bulunmak sadece. Gastro felsefe çatısı altında yapılan iyiliğe yönelik mesajlar ve faaliyetler içeren çalışmalar sadece belli bir kesimin kendi içinde yarattığı kısır döngüyle değil, ancak toplumu bir araya getiren halkın el birliğiyle tüm insanlar ve insanlık için faydalı hale gelebilir. Evet, bu hafta gastro felsefede benden insanın doğası, günümüz sofistleri ve yemek konulu podcastimi dinlediniz. Gastrofelsefe, manevi beslenme konularında online eğitim almak, podcastlerim hakkında soru ve yorum iletmek için Instagram hesabım Ayhan Joner'den bana direkt mesaj ile ya da ac@ayhanconer.com adresime e-posta atarak ulaşırsanız iletişimimiz daha da güçlenecektir. Hep okuyun, dinleyin, seyredin, araştırın ve lütfen üretin sevgili dostlarım. Sağlık ve sevgiyle kalın.